Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda da Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba.
Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar İbrahim'de, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, bugün de yine önemli gündem başlıklarıyla birlikteyiz. Öncelikle sıcak gündem başlığı olan Suriye'nin kuzeyinden dün bir saldırı gerçekleşti. Bir havan saldırısı gerçekleşti Gaziantep'in Karkamış ilçesine. Sınırın Suriye tarafındaki Aynül Arap bölgesinden havan saldırısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı da bu saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 3 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı. Ve saldırının hemen ardından da bölge misliyle bombardıman alındı. Misliyle cevap verildi bu saldırıya ve 21 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Evet, bu saldırının zamanlamasına bakmak lazım ve böylesine bir zamanda Suriye'nin kuzeyinden teröristlerden bir havan saldırısı ne anlama geliyor? Daha önce Irak'ın kuzeyinde yürüyen bir harekat var. Suriye için de böylesine bir harekatın olabileceği sinyali verilmişti ama buna bir zemin hazırlar mı bu saldırı? Bundan sonrası için Suriye'nin kuzeyine dair neler söylemek lazım hocam? Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Sınır komşumuz Suriye'de yeni gelişmeler oluyor. Hatta bu bayram arefesinde ve bayramın ilk günlerinde sığınmacılara yönelik medyada dolaşan çoğu da yalan yanlış haberler şunu gösteriyor ki Türkiye dışından gizli bir el Türkiye'nin iç kamuoyunu mülteciler üzerinden karıştırmak ve bizi kendi içimizde dışarıya bakamaz hale getirmek. Ancak Suriye'de bugüne kadar sık sık medyadan duyduğumuz şu haberler vardı. Mesela Ayn İsa bölgesinden Barış Pınarı bölgesine sızmalar olduğu ve bu sızmalar neticesinde işte sürekli olarak PKK'lılarla işte şu kadar terörist etkisiz hale getirildi. Evet. Yahut da Tel Rifat bölgesine Zeytin Dalı harekat bölgesine sızmalar oluyordu. Yani Tel Rifat ve Ayn İsa bölgesinin dışında ilk defa bu Kobani dediğimiz Ayn el Arab bölgesinden Karkamış'a bu yeni bir hadise. Ve Türkiye'nin daha önceden almış olduğu bir karar vardı. Yani Suriye sınırı boyunca 35-40 kilometrelik bir güvenlik şeridi oluşturulacak ve oraya da Türkiye'deki mültecilerin bir kısmı iskan edilecekti. Ancak biz İdlib, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde güvenlik şeridi oluşturduk. Ancak arada boşluklar oldu. Bu boşluklardan bir tanesi de işte Barış Pınarı harekatıyla Fırat Kalkanı harekatı arasında kalan bu Kobani veya Ayn İsa Kobani dediğimiz veyahut da Ayn el Arab dediğimiz o bölgeden Karkamış'a yapılan saldırı o aradaki boşluk bölgesinde kaynaklanıyor. Türkiye bir şekilde bir taraftan Suriye'deki duvar örme hadisesi ki 9 kilometrelik bir sınır boyunca duvar örüyoruz biz. Bu duvarı tamamladıktan sonra da o 40 kilometreye kadar Suriye toprakları içerisinde o güvenlik şeridini oluşturup orada insanlara istihdam, iş alanları açarak onları güvenli bir şekilde ülkelerine götürmek ve Türkiye'deki bu mülteci sorununa da barışçıl bir çözüm bulmak zorundayız. Ancak şunu da unutmamalıyız ki mesela Azerbaycan Karabağ'dan o 7 rayondan Ermenileri temizledikten sonra orada güvenli bir bölge oluşturdu. Ancak Bakü'deki Azerbaycan Türkleri Karabağ'daki eski topraklarına dönmekte ayak sürüyorlar. İşte burada o çocuklarımızın okulu var.
Bir kurulmuş düzen var.
Kurulmuş düzen var. Yani insanlar bir yerden bir yere gittikten sonra onu tekrar eski yerine döndürmek o kadar da kolay değil. İşte bu Azerbaycan örneğinde olduğu gibi. Şimdi Türkiye'de tuzu kuru insanlar şunu söylüyor. Gönderelim gitsin bu mültecileri. Tamam, göndereceğiz de nereye göndereceğiz? Birincisi şu anda Esad rejiminin kontrolünde olan ülkenin topraklarında insanlar açlık sınırında yaşıyorlar. Sanayi faaliyetleri yok. Ekonomi bitmiş durumda. Ve diyelim ki Esad ilan etti diyor. Diyelim ki Beşar Esad af ilan etti. Hiçbir şey yapılmayacak. Şimdi siz gittiniz Hama, Humus, Şam, Halep bölgesine gittiniz. iş yok, güç yok ve artı gider gitmez de oradaki erkek çocukları askere alıp diğer işte cephelerde adeta kırdıracak. Yani siz olsanız, yani bir empati yapın. Yani diyelim ki eşinizi, çocuğunuzu aldınız, gittiniz. İlk iş olarak sizi askere alacaklar. Ve orada da ekonomik olarak hiçbir aktivite yok. O çoluk çocuğunuz, eşiniz de orada açlığa mahkum olacak. Yani böyle bir ortamda normal şartlarda gitmez. İşte Türkiye o güvenlik şeridi bölgesinde işte biriket evler yaparak diğer taraftan da sadece güvenliği sağlamak yetmiyor. O insanların ekonomik olarak iştigal edebileceği emek yoğun. Yani ucuz emekle üretim yapabileceği sektörler vardır ki bu konuda yatırımcıların oraya çekilip ona bir çözüm bulunması gerekiyor. Aksi takdirde bu mülteci sorunu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sorunu. Düzensiz göçmenler diyoruz. Yani basına yansıyan haberlere baktığımızda İran Afganistan sınırından ülkesine giren göçmenleri alıp getiriyor Türkiye sınırına. Bırakıyor ve Türkiye bununla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Şu anda Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Batı dünyasının en büyük güvenlik sorunu düzenli veya düzensiz gelen göçmen sorunudur. Artık sınırları düşmandan değil mülteciden korumaya yönelik bir konsept gelişmiş durumda bütün gelişmiş ülkelerde. Bunun sebebi de Batı ülkelerinde saati bir yani bir saatte 10 euro 15 euro kazanan İnsan yani bir gün çalışsa diyelim ki 50-100 euro para kazanıyor ama kendi ülkesinde bir ay çalıştığında o kadar parayı kazanamıyor. Yani Batı'da en alt düzey işlerde bir günde kazandığı parayı kendi ülkesinde bir ayda kazanamıyorsa bir o insanları o ülkede tutamazsınız. Bu Afganistan olur, Bangladeş olur, Somali olur. Sadece Suriye'deki iç savaştan bahsetmiyoruz. Evet. Dünyanın bu şekilde bir düzeni kaymış durumda. İşte bu dünyanın o baronları dediğimiz o küresel sistemin ağababalarının eğer dünyadaki bu göçmen krizine çözüm bulmak istiyorlarsa insanların kendi oturdukları ülkelerde, bölgelerde karınlarını doyurabilecek, ailelerine ekmek götürebilecek bir askeri geçim şartlarına ulaşmasını da yollarını açmaları gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Tam da bu süreçte Suriye rejiminin lideri Esed İran'ı ziyaret etti. İran'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Hem İran Cumhurbaşkanı reisi hem de Hamenei ile görüştü, İran'ın dini lideriyle. Ne görüşülmüş olabilir? Bu ziyaretin asıl sebebi ne olabilir? Tam da Rusya Ukrayna ile uğraşırken, Suriye'de bir Rus boşluğu söz konusuyken hocam.
Şimdi Türkiye Esad rejimiyle siyasi olarak görüşmüyor ama bunu bürokratik kanallarla bu görüşmenin yollarını açması ve bu Rusya Ukrayna'da asker sıkıntısı çektiği için Suriye'den bir kısım birliklerini Ukrayna'ya kaydırmış olması muhtemeldir. Buradaki boşluğu da İran doldurmaya çalışıyor. Türkiye'nin bir şekilde bu Ruslardan boşalan alanları Türk askeriyle doldurması, oradaki PKK, DAEŞ gibi terör unsurlarının sınırımızı tehdit etmesinin önüne geçmesi gerekiyor. Ve Türkiye'nin Minbiç ve Tevrifat bölgesindeki Ruslarla rejimin ortak koruduğu bölgelerdeki askerlerin bir güvenlik boşluğu oluşturduğu yerlerde Türkiye bir operasyon yapma ihtimali varken tam tersine saldırı bize Karkamış'a yani Kobani bölgesinden Amerika'nın kontrol ettiği PKK Amerikan ortak kontrol ettiği bölgeden saldırı gelmesi de manidardır. Yani Türkiye'nin Fırat'ın batısına Ruslardan boşalan alana bir operasyon yapmaya hazırlandığı bir sırada PKK'lıların Amerikan'la işbirliği yapıp kontrol ettiği Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye saldırmaları biraz cepheyi genişletme hamlesi olarak da düşünülebilir. Ama Türkiye her halükarda ta İran sınırından başlayarak o pençe harekatlarıyla Irak'ta ve Irak sınırından da Akdeniz'e kadar Suriye sınırında 40 kilometre derinliğe kadar bir güvenli bölge oluşturup orada işte bu ülkesindeki göçmen mültecileri iskan etmesi gerekiyor. Bir de şunu unutmayalım, Suriye'nin en münbit toprakları Türkiye sınırından 50-60 kilometre güneye kadar, oradan sonrası zaten yarı kurak ve çöl alanlardır. Iklim, evet. Bu nedenle Türkiye'ye yakın kesimler verimli tarım arazileridir. Oralarda tarım işletmelerini ve gıda işleme proseslerini geliştirerek o insanlara iş ve ekmek kapısı da açılabilir. Ve bu konuda Türkiye Avrupa'ya ve Amerika'ya şu mesajı verir. Yani Türkiye burada mesela 4 milyon insanın 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'dedir. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Buna bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Ve Avrupa bu yükü Türkiye'nin sırtına yıkarak bundan kurtulamaz. Türkiye'de niçin bugüne kadar ses çıkmadı da bundan bugünlerde çıkıyor? Çünkü ekonomik olarak insanlar durumları biraz geriye doğru gittiği zaman suçlayacak birilerini ararlar. İlk suçlayacakları kişiler de yabancılar ve evet, mülteciler. Bu ırkçıların, yabancı düşmanların da ekmeğine yağ sürer. Tabii, bu da sosyal barışı tehdit eden bir durumdur.
Yaklaşan bir seçme atmosferi de var. Onun bir malzeme olarak kullanma durumu da söz konusu.
Bayramda zaten sınır kapılarının açılmamasının bir sebebi de bu provokasyonların önüne geçme hamlesi olarak değerlendirilebilir.
Peki, bu tabii bir de hocam, bu provokasyonların yurt dışından kontrol edildiği, yönlendirildiği, işte gizli servislerin parmağının olduğu iddiaları var. Böyle bir yumuşak karna sahip olan herhalde ülkede de bu normal karşılanabilir. Çünkü vurulabilecek en hassas nokta burasıysa yurt dışındaki operasyon birimleri de buraya saldıracaktır, değil mi?
Şimdi buradaki en temel nokta şu. Yani insanlar kendi mahallelerinde, kendi bulundukları beldede, mekanda gerçekten get dolaşmış, işte bu Suriyeli olur, Afganlı olur, başka ülkelerden olur, yabancıların olduğu bölgeler vardır. İstanbul'da da vardır, Antep'te de, Hatay'da da, Urfa'da da. Şimdi bu insanların içinde de yanlış yapanlar olabilir. Burada yapılacak şey güvenlik kuvvetlerine bu yanlış yapanı ihbar etmektir, müdahil olmaktır.
Evet.
Ancak bir de sosyal medyadan asla astarı olmayan, yani diyelim ki 50-100 kişilik bir grup işte sınırı geçmiş geliyormuş, sanki ülkeyi işgal edecekmiş gibi, yani sürekli olarak bir algı operasyonu yapılıyor ve buna inanan, ki maalesef milyonlarca insan bu algı operasyonun etkisinde kalıyor, sanki mülteciler Türkiye'yi işgal etmiş durumda, yakında Türkiye'de Türkler azınlıkta kalacakmış, evimize barkımıza el koyacaklarmış gibi bir böyle köpürtmeyle yabancı düşmanlığı yapılıyor, ki bu da çok tehlikeli bir durumdur. Biz bir 10 yıldır bu insanları misafir etmekle kalmadık. Bu insanların enerjilerinden de faydalanıyoruz. Yani şimdi diyoruz ki et süt fiyatları arttı. Peki bu hayvan çiftliklerinde çalışanlara bakıyorsunuz. Afganlı, Türkmen, Suriyeli. Yani sizin tırnağı ojeli, ne bileyim sosyetik kızınız, oğlunuz gidip ahırda çalışmayı düşünüyor mu? Hayır. Ama sen yabancıyı da istemiyorsun. Yani kendin de çalışmıyorsun. Hani Anadolu'da bir söz vardır, amiyane, sen ağa ben ağa, bu iğneyi kimse ağa. Yani Türkiye'de en çok yabancı düşmanlığı yapan insanlara bakıyorsunuz. Böyle kalbur üstü yaşayan, elini sıcak sudan soğuk suya vurmayan ve çocukları da torunları da öyle olan insanlar. Peki bu alt sınıf işleri kim yapacak Türkiye'de? Şu anda zeytinliklerde zeytin toplayan, fabrikalarda çalışan, o sanayide kalfa olan birçok Suriyeli ve yabancılar var. Bunlar da çok düşük ücretle de çalışıyorlar. Siz bunları gönderince yerine koyacak kalifiye elemanınız var mı? Bunun da hesabını yapmamız gerekiyor.
Hocam, siz bir coğrafyacısınız. Tam da bu noktada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yürütülen propaganda şu: Türkiye'de doğumlarla 2053 yılında 35 milyon Suriyeli olacak deniliyor. Böyle bir hesap yapılıyor, propaganda yapılıyor. Dün de Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'deki 2021 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2021 yılında, 2001 yılında 2.38 çocukmuş toplam doğurganlı kızı. Evet. 2021 yılında 1.70 çocuk olarak gerçekleşmiş. Ve bu durumda doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.10'un altında kaldığını göstermiş. Bu iki noktayı değerlendirebilir misiniz? Suriyelilerin artış hızıyla Türklerin durumunu.
Şimdi Türkiye uzunca bir zamandan beri Samsun-Adana hattının batısında, özellikle sahillerimiz ve Trakya'da doğurganlık oranı 1.5'un üzerine geçmiyor kadın başına ortalama. Evet. Halbuki 2.1 olması gerekiyor. Bu yönüyle biz Batı Avrupa gibiyiz. Yani Türkiye Samsun-Adana hattının batısında bir ülke olmuş olsaydı 20 yıldan beri nüfusu azalmakta olan bir ülke konumunda evet. olacaktık. Fakat özellikle Doğu Güneydoğu'da işte Urfa, Şırnak, Van o bölgede ise dünya ortalamasının üzerinde bir doğurganlık olduğu için Türkiye normal bir işte nüfus artışında olan bir ülkeydi. Ancak artık kadın doğurganlık oranı doğusuyla batısıyla hepsini harmanladığımızda 2.1'in altına düşmeye 1.70. başladı. 1.70. Ve bu yönüyle baktığımızda bütün dünyada kırdan şehre nüfus göçtükçe yani aileler için çocuk sayısı kırda güçtür, şehirde yüktür. Yani kırsal kesimde 5 çocuğu olan bir aile o çocuk sayısından dolayı bir izar olmaz. Çünkü her çocuk iyi kötü
bir iş tutar.
Bir iş tutar yani yediği ekmeğin hakkını verir. Evet. Ama şehirde ise servise biniyor para, okula gidiyor para, her şey para. Bu nedenle Türkiye nüfusu 1980'e kadar %50'den fazlası kırda yaşıyor idi. 1980'e kadar. 1980 sonrası şehir nüfusu arttı. Şu an nüfusumuzun %73'ü büyük şehirler ve etrafında, %27'si kırsal kesimde. Şehire geldikçe ve kadınların okuma yazma oranı arttıkça evlenme yaşı
yükseliyor
ve doğurganlık azalıyor. Bugün şehirlerde iki çocuğun üzerinde aileler bulmak zor. Yani Suriyeliler geldi işte 2050'de şu kadar artacak falan. Bunların hepsi yani amiyane tabirle yalan dolan sözlerdir. Ama şunu kabul edelim, Suriyelilerde de bizim Fırat'ın doğusunda, Doğu Anadolu bölgesinde de doğurganlık oranı batıya göre bir miktar fazla. Ancak şöyle düşünün, 85 milyonluk bir ülkede 3 milyon nüfuslu bir Suriyeli ailelerin doğum sayısı nasıl olur da Türklerin doğum sayısını geçebilir? Yani zaten ortalama 1 milyon civarında çocuk dünyaya geliyor Türkiye'de. Bunların hepsi abartılı şeylerdir. Zaten diyelim ki önümüzdeki yıllarda bir barış ortamı sağlandı. Suriye'de güvenlik ortamı oldu. Bu 3,5-4 milyon nüfusun tamamının gitmesi zaten mümkün değildir. Evlilikler evet. olmuştur, burada bir takım işlerini kurmuşlardır ama en az yarıdan fazlası gider. Sebebi şu, orada bağ bahçesi, dükkanı, evi, düzeni evet. olan insanlar burada niye sığınmacı olarak dursun? Yani kendinizi düşünün. Yani şöyle bir empati yapalım. Allah göstermesin, Türkiye'de böyle bir şey oldu. Bir kısım insanımız işte komşu bir ülkeye gittiğini kabul edelim. Burada zaten dikili çöpü yoksa bu insanın, orada da bir düzen kurmuşsa gelmez. Ama burada sanayide dükkanı olan, geniş arazisi olan, bağ bahçesi düzeni olan bir insan elbette ki sükun sağlanır sağlanmaz gelir buraya.
İlk fırsatta değil mi?
İlk fırsatta gelir. Suriye'de de öyledir. Ben evet. buradaki insanların hepsinin öyle sokakta yaşayan parasız, işsiz, güçsüz insanlar olarak değerlendirmeyelim. Eğitimli, mesleği evet. olan, orada da yetişmiş bir insan gücü potansiyeli olan kişilerin olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla mülteci sorunu kendi içerisinde başlı başına değerlendirilmesi gereken, artılarının eksilerinin olduğu, kaşınmaya çok müsait bir konunun olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle de yani gelsinler gitsinler veyahut da Türkiye'de şu kadar çoğaldılar, bize şu kadar tehdit oldular demek için birazcık konunun detayına girmek lazım. Sevgili dinleyicilerimize şunu söyleyeyim. Biz Ramazan ayı boyunca birkaç aileyle muhatap olduk. Yani lütfen Suriyeliler hakkında, Afganlar hakkında, yabancılar hakkında konuşurken bir tane yabancının kapısını çalsınlar, evine girsinler. Acaba nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar, nereden gelmişler? Bir hal hatır sorsunlar, ondan sonra konuşsunlar. Benim evet. tavsiyem bu. Ama lütfen bir dokunsunlar o insanlara. Yani nedir dertleri? Niye gelmişler buraya? Çünkü bir apartman dairesinde 3 oda bir salonda 3 tane aile kalıyor. Her biri bir odayı kullanıyor. Ortak banyo, tuvalet. Ve bir evden diyor 10 çocuk çıkıyor. Ya 3 ailenin çocuğu o.
Evet.
Bunu da hesaba katmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor hocam. Şöyle baktığımız zaman 9 Mayıs bir milat olarak duruyordu. Rusya'nın zafer günü olarak belki o güne bu nihayete erebilir şeklinde ama öyle bir şey söz konusu olmadı ve halen devam ediyor. Bir taraftan da İskandinav ülkelerinden Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği söz konusu. Hemen başvuruda bulunalım şeklinde Finlandiya'nın bir çağrısı var Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde. İsveç'in de önümüzdeki günlerde bir başvurusunun olabileceği ifade ediliyor. Rusya bunu çok tehlikeli olarak addetti. NATO ise hemen hızlı bir şekilde bu başvuruyu neticelendirebiliriz açıklamasını yaptı. Buradan devam edelim. Ukrayna-Rusya savaşında geldiğimiz nokta nedir ve Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sizce yeni bir kriz ortamını doğurabilir mi?
Şimdi Ukrayna-Rusya savaşını birazdan konuşalım. Hı hı. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme müracaatı ve burada Amerika'nın NATO'nun hesabını masaya yatırmamız hı gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda böyle dikkatlerden kaçan ama çok önemli bir haber vardı. Kuzey Kutbu civarındaki küresel ısınma sebebiyle Rusya yeni buz kıran gemilerle birlikte yeni bir rota oluşturdu. Çin'in bir kuşak yol projesine alternatif olarak bizim işte Rusya o Kamçatka Yarımadası Bering Boğazı'ndan Atlas Okyanusu'na inen çok kısa bir yol o. Buzulların erimesiyle birlikte Arktik bölge diyoruz oraya. Evet. Yani Pasifik'te yani Çin, Japonya ve Doğu Asya'daki üretim merkezindeki ürünlerin Kuzey Kutbu üzerinden kısa bir rotayla hem Kuzey Amerika'ya hem Avrupa pazarlarına ulaştırılması. İşte Kuzey Kutbu Arktik kuşakta Rusya çok büyük bir paya sahip. Arkasından Kanada geliyor. Finlandiya, Norveç ve İsveç'in de orada o meridyenlere göre baktığımızda evet. payı var. İşte Amerika'nın hamlesi zaten Norveç NATO üyesiydi. İsveç ve Finlandiya'yı da alarak Arktik bölgede nasıl ki Romanya'yı, Bulgaristan'ı NATO'ya alarak Karadeniz'e evet. sarktı NATO. Arktik bölgede de Finlandiya ve İsveç'i NATO'yu 30 tane üyesi olan NATO'yu 32'ye çıkarıp orada Rusya'yı sıkıştırma konusu. Yani yoksa Rusya Finlandiya'yı işgal edecek de İsveç'i işgal edecek de bunlar da korkudan NATO'ya girmek istiyor. Bu halka yönelik bir manipülatif harekettir. Çünkü Finlandiya'da referandum yapılsa bir yıl önce kimse NATO'ya girmek istemiyor idi. Yani hem NATO'ya girmenin bir bedeli vardır hem de Rusya'yla ilişkilerini bozmanın bir gereği yok diyordu. Evet. Böyle de bir tehdit yoktu ortada. Ancak işte bu Ukrayna işgalini biraz köpürterek oradaki sıradan insanlara bak sıra size geliyor. Rusya Finlandiya'yı da İsveç'i de işgal edebilir korkusuyla halk kamuoyu nezdinde NATO'ya girme konusunda bir zemin hazırlıyor. Ancak bu ülkelerin NATO'ya girmesi Rusya'yı Arktik kuşakta sıkıştıracak. Rusya'nın buna vereceği cevap ne olacak? Bunu da bekleyip görmek gerekiyor. Yani evet. buradaki hesap bu ülkelerin Rusya'dan korkusundan değil Amerika ve NATO'nun diğer Arktik kuşaktaki rota üzerinde hak sahibi olma mücadelesidir. Gelelim Ukrayna Rusya meselesinde. Rusya şu anda anladığım kadarıyla Mariupol'ü tamamen kontrol altına aldı. Donbas ve Kırım arasındaki bağlantıyı sağladı. Azak Denizi'nden evet. Ukrayna'nın şeyini kopardı. Herson, aradaki Herson vilayetini de ele geçirdi. Rusya baktı ki bu Amerika'nın, Batı'nın Ukrayna'ya böyle karadan havaya atılan güdümlü füzeler verip helikopter, uçak ve tanklara büyük zayiatlar verince büyük oranla istiladan vazgeçip böyle alan fakat yavaş da olsa sürekli bir istila düşünüyor. Ve sanırım şu an önümüzdeki günlerde kuzeydeki Harkiv ve güneydeki Odessa bölgesinde yoğunlaşacak. Rusya'nın yani görünen hedefi şu Dnieper nehri ile Rusya arasında kalan Ukrayna'nın doğu yarısını yavaş yavaş ve uzun vadede bir istila ve masaya oturduğunda ne kadarından vazgeçer, ne kadarını alır bilmiyoruz. Rusya'nın şöyle bir taktiği vardır. Biz 1. Dünya Savaşı'nda ve 1820'den beri biliyoruz. Mesela ta o Ahıskan'ın elimizden çıktığı o 1828 Savaşı'nda Erzurum'a kadar geliyor, işgal ediyor. Daha sonra bir barış anlaşması imzalıyor. Evet. İşte Erzurum'dan, Kars'tan çekiliyor ama Ahıskayı ve oradaki birçok yerleşmeyi alıyor. Şimdi belki Odessa'yı da işgal eder. Elinde bir koz pazarlık olarak konusu pazarlık yapar. Konusu yapmak için. Ancak Rusya'nın belli bir noktaya gelinceye kadar ateşkes konusunda pek istekli olmadığını, bu ambargoların Rusya'ya verdiği zarardan daha fazlasını Almanya ve Batı Avrupa ülkelerine verdiğini görüyoruz. Çünkü Rusya'nın sattığı malzemelere bakıyorsun. Petrol, doğalgaz ve gıda ürünleri, evet. Buğday, ayçiçeği vesaire. Bunlar ise her gün fiyatı yükselen, hatta eksik ambargo olunca fiyatlar iki katına çıkıyor. Rusya Batı'ya satmasa da dünyanın başka ülkelerine el altında bunları satıyor.
Evet.
Ve Rusya'nın görmüş olduğu zarardan daha fazlasını şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomileri görmeye başladı. Ve yakında Amerika'ya ve bu ambargoyu uygulayan ülkelere karşı da zarar gören Avrupa halklarının seslerinin yükseldiğini görmemiz muhtemeldir.
Evet. Bu arada Litvanya Ukrayna işgalini soykırım olarak tanıdı ve soykırım olarak tanıyan ilk ülke oldu. Bu Rusya'nın uluslararası pozisyondaki elini zorlaştıracak bir hamle midir? Ne dersiniz?
Soykırım sözünü çok ucuzlattılar son zamanlarda. Evet. Çünkü soykırım demek bir halkın devlet eliyle son ferdine kadar yok edilmesi veya bu konuda yapılan şeydir. Yani sonuçta şu anda Ukraynalılar ilk bombanın düştüğü andan itibaren çok güzel bir tren ağ sistemi vardır. Yani metro olsun, evet. Hızlı tren olsun. Demir yollarından bindiler tıkır tıkır Polonya'ya geçtiler. Yani ilk bir ayda milyonlarca insan geçti gitti. Artı batıda, yani Ukrayna'nın o savaş olmayan bölgelerindeki insanlar doğal hayatlarına devam ediyorlar. Hatta Donbas'ta dahil olmak üzere savaş bölgesinde bile genellikle bombalanan yerlere bakıyorsunuz. İşte askeri tesisler, işte bu direnişçilerin veya savaşçıların olduğu tahmin edilen bölgeler. Yani sıradan her yerin bombalanması mümkün değil. Buna para da yetmez, mermi de yetmez. Yani evet. Tutup da bütün gördüğünüz her yerleşim yerini şey yapmanız, hayat devam ediyor bir şekilde. Evet. Bu nedenle de soykırım sözü öyle çok da bu işgalle uygun bir bağlantılı bir şey değildir ama insanlar ağzı olan konuşuyor, söylüyor bir şeyler.
Peki hocam, bir ara verelim. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir aranın ardından Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Ben Deniz İbrahim Emre. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikte programımıza devam ediyoruz. Hocam, ilk bölümün sonunda Ukrayna-Rusya savaşını ve sonuçlarını konuştuk. Tabii bu sonuçlardan biri de siz de bahsettiniz. Artan gıda krizi, ülkelerin enflasyonla karşı karşıya kalması ve yaşadığı ekonomik darboğaz. İlginçtir, The Guardian gazetesi bir yazı kaleme aldı. Bu yazıda Türkiye'nin enflasyon karşısındaki direncine dikkat çekildi, Türk ekonomisinin. Hatta şöyle deniliyor, bu krizde Sri Lanka Türkiye ilk olarak düşecek ülkelerden biriydi. Biz böyle bekliyorduk fakat ilk olarak Sri Lanka küresel bir borç krizi karşısında düşen ilk domino taşı oldu. Ama biz Türkiye'yi bekliyorduk, evet. Dediler. Çok ilginçtir ve hatta şöyle bir ifade de var. Yıllık %70'e yaklaşan enflasyon oranına rağmen ülkenin hala ayakta olduğuna inanamıyorlar. Evet. Ve tehdit altındaki diğer bazı ülkelerin aksine Türkiye kendi halkını besleyebiliyor ifadesi, hı-hı, dikkat çekiyor bu yazıda. The Guardian ne demek istiyor aslında, burada bir analiz edebilir misiniz hocam?
Şimdi birincisi, küresel olarak gıda ve enerji fiyatlarında bugüne kadar hiç görülmemiş bir artış var. Evet. Bunun sebebinin de işte korona sebebiyle kapanmalar oldu. Arkasından çarkların dönmesiyle birlikte mevcut arz talep dengesi bozulduğu için fiyatlar doğalgazda 5 kata varan, petrolde 2 kattan fazla artış oldu. Buna karşılık da işte mesela Türkiye'de 7 lira olan işte akaryakıtın fiyatı 21-22 lira. 3 kat. Yani 3 kat kabul edilebilir bir şey değildir. Evet. Aynı şekilde gübreden işte temel işte buğday fiyatlarına, yem fiyatlarına bu ne oldu? Eti, sütü, yumurtayı insanların en temel gıda maddelerinin 2 kat ve daha fazla artmasına sebep oldu. Ama insanların gelirleri o kadar artmadı. Yani şöyle düşünelim. Evi olanın, arabası olanın, gayrimenkulü katı yatı olanların değerleri de 2 kat, 3 kat hatta daha fazla arttı. Daha da zenginleştiler. Ancak ücretli, emekli ve maaşlı kesimin reel olarak fakirleştiği bir gerçektir. Peki neden Türkiye'nin düşmesini bekliyorlardı da Türkiye düşmedi sorusuna gelince, birincisi Türkiye öyle söylenildiği gibi dışarıya muhtaç bir ülke değil. Mesela sosyal medyada bakıyorum işte şeker konusunda dışa bağımlıyız, yağ konusunda sanki Türkiye
hiçbir şey üretmiyormuş gibi.
Halbuki biz dünya şeker üretiminde pancardan şeker 5. sıradayız. Yıllardır 33 şeker fabrikamız var. 3,5 milyon ton şeker üretiyoruz ve net ihracatçıyız biz. Yani fiyatın artmasını bazıları Türkiye'de üretim yok gibi. Yani bir şeyin fiyatının artması farklı bir olgudur ama onun içeride veya dışarıda üretiliyor olması farklı bir konudur. Yani dünyada bir malın fiyatı, diyelim ki şekerden örnek verelim. Yani şekerin fiyatı dünyada 20 TL olmuşsa, siz bunu Türkiye'de 5 TL'ye satmaya kalkarsanız birileri bunu kaçak yoldan alır başka yere
dışarıya satar.
Yine piyasada bunun kıtlığı ortaya çıkar ki Türkiye'deki yaşananın bir sebebi de bu. Yani devlet ve hükümet yani halka bunu daha ucuza vermeye çalıştı. İşte kendi kooperatifler elinde şeyler. Fakat dünyada bunun fiyatı azalınca birileri stok yapmaya başladı. Stokçuluk da oradan kaynaklandı. Olması gereken bir malın fiyatı dünya piyasasında neyse, bu enerjide de böyledir, gıdada da böyledir, diğer konularda da böyledir. Peki halkını nasıl koruyacaksın? Ücretlerini ona göre artıracaksın. Yani alım gücünü düşürmemek kaydıyla. Yoksa bugünün dünyasında bir malın fiyatını dünyada, yani tekrar ediyorum, 20 lira olan bir ürünü siz Türkiye'de 10 liraya ısrarla satmaya kalkarsanız ne kara borsacılığın önüne geçebilirsiniz ne de bu stokçuluğun şey yapamazsınız. Çünkü sınırın öbür tarafına götürüp 2 katına satma şansı varsa bunu birileri dener. Bu nedenle Türkiye, tekrar ediyorum, gıda konusunda dünyanın en şanslı 3-5 ülkesinden biridir. Yani söylendiği gibi işte kriz olursa aç kalırız vesaire değil. Bizim tahıl konusunda da sebze meyve konusunda da çok şükür üretimimiz her geçen yılda artıyor. Biz şu anda 85 milyon nüfusumuzu, 5 milyon da mülteci, 90 milyon, 30 milyon da turist diyelim, 120 milyon insanı besliyoruz. Tarım ihracatımız, bakın rakamlara dikkat edin, 18 milyar dolar. Tarım ithalatımız 12 milyar dolar civarında. Yani biz 130 milyon insanı besledikten sonra bir takım ürünleri ithal ediyoruz ama ihracatımız onun %30 daha fazlası. Demek ki Türkiye tarımda mevcut bir Orta Doğu coğrafyasındaki bir Kuzey Afrika'daki Mısır'ı, Cezayir'i, Tunus'u, Yemen'i düşündüğümüzde onlara göre kat kat çok daha fazla iyi noktada. Ben bu gıda krizi sebebiyle sokak gösterilerinin ve hükümet değişikliklerinin daha çok Sahra Altı Afrika ve fakir ülkelerden başlayacağını düşünüyorum. Çünkü o insanların temel gıdaya erişimde bir takım sıkıntılar yaşayacağını ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu hükümet değişiklikleri, halk isyanlarının biraz daha direnci zayıf ülkelerde olacağını ve Türkiye'de gıdanın en zirveye ulaştığı zamanda Ramazan-ı Şerif'in gelmesi ve insanların yardımlaşma duygusu, yani ben yakın çevremde biliyorum, yani devasa miktarda insanlar market fişi dağıttılar, erzak dağıttılar. Yani alım gücü zayıf olan insanlara bir sosyal yardım ve destek oldu. Bunu biz Batı dünyasında böyle bir şey görmemiz mümkün değildir.
Evet.
En yakın kardeşine bile insanlar karşılıksız bir şey yapmazlar. Evet.
Almanya şimdiden kışı nasıl geçireceğini düşünmekteymiş hocam. Isınma maliyetlerinin artmasından dolayı Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı diyor ki, doğalgaz fiyatlarındaki artış sebebiyle emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin diye tavsiyede bulunmuş. Bu da Almanya'nın ve Avrupa ülkelerinin geldiği noktayı göstermesi açısından.
Evet, bizde hayat pahalandı.
Evet.
Geçim zorlaştı ama dünyanın başka yerlerinde çok daha fazladır. Yani sadece işte bu Türkiye'de yaşanmaz deyip böyle mesnetsiz konuşan evet. insanlara şunu söylüyorum. Almanya'ya, Fransa'ya ve Amerika'ya da gitseler bundan daha kat be kat bir takım pahalılığın olduğunu, zorlukların olduğunu görmek mümkündür.
Peki hocam. Devam ediyoruz. Bu hafta Türkiye önemli bir misafiri ağırladı. Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Kazakistan'da geçen aylarda sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Türkiye ile 15 farklı anlaşma imzalanmış hocam. Neler bu anlaşma maddeleri? Ulaşım, savunma sanayi, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında tam 15 anlaşma imzalanmış. Kazakistan ve Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Bu ziyaretle birlikte farklı bir noktaya taşınmış mıdır?
Evet, Türk İşbirliği Konseyi veya Türk İşbirliği Teşkilatı'na ülkelerin en başat iki aktöründen biridir Kazakistan, diğeri de Türkiye. Şimdi biz kültürel hinterlandımızda, medeniyet coğrafyamızdaki ülkelerle işte kardeşiz, dostuz, aynı kandan, aynı kültürden, aynı tarihten geliyoruz deyip hamasi nutuklar atmak ülkelere evet. ve o topluma bir şey kazandırmıyor. Yani şuna bakmamız gerekiyor. Azerbaycan'la biz dostuz, kardeşiz. Veyahut da Kazakistan'da yahut da Özbekistan'da. Bakalım ihracat ve ithalatında ilk beşe giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Buna bakmamız gerekiyor. Yani Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Azerbaycan'ın, Türkmenistan'ın en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkelerde ilk beşe giriyorsak, hadi birinciden vazgeçtik. Evet. Demek ki belli bir düzeyde işte akrabalık hukukunu yerine getiriyoruz demektir. İşte Kazakistan devasa potansiyelleri olan bir ülke. Türkiye'nin 3,5 katı bir alana sahip. Dünyanın en geniş 9. büyük ülkesi. Yani yeraltı kaynakları bakımından demir, bakır, krom, kurşun, hatta nükleer santrallerin ham maddesi olan uranyum da dünya birincisi bir ülke. Petrolü, doğalgazı, hatta yerüstü olarak da tahıl. Mesela Türk evet. Cumhuriyetleri içerisinde dünyaya net tahıl ihracatı yapan bir ülke. Bu kadar zengin potansiyeller olmasına rağmen bir takım teknik konularda da eksiklikleri var. İşte onun eksikliklerini tamamlayacak bilgi birikimi Türkiye'de var. Teknik altyapı olarak. Orada da ham madde kaynakları var. Bu iki ülkenin birbiriyle olan ticaretinin gelişmesi birbirimize akrabalık ve kardeşlik alanda yapılabilecek en büyük iyiliktir.
Evet.
Yoksa eğer siz ticari, ekonomik, kültürel ve turizm alanında birbirinize karşılıklı bağımlılığı sağlayacak işbirliği yapamazsanız ipleri koparmak kolaydır. Yani buna tersinden bir örnek verelim. Rusya ile biz 300 yıl boyunca savaşmışız Osmanlı döneminden bu yana. Ve Osmanlı'nın yıkılmasında İngilizler ve Ruslar en temel faktör olmuştu. Ancak bugün Rusya ile biz öylesine bir girift ilişkiler içerisine girmişiz ki ne Rusya Türkiye'de ne de Türkiye Rusya'dan vazgeçemiyor. Yani iplerin koptuğunda iki ülkenin de akla ziyan milyarlarca dolar zarar edebileceği bir tablo ortaya çıkıyor. Bu nedenle iki ülkede konuşurken temkinli hareket ediyor.
Evet.
İşte Kazakistan'la da Azerbaycan'la da öyle ilişkiler geliştirmeliyiz ki ileride bir gün aramızda ihtilaflar olduğunda bile ipleri koparamayacak derecede karşılıklı bağları güçlendirmemiz lazım. İşte bu yönüyle baktığımızda Tokayev'in Türkiye ziyareti ve Kazakistan'la olan ilişkilerin geliştirilmesi her yönüyle, yani sadece mal alıp satmak dediğimiz ticaret olarak değil, kültürel alanda. Mesela bizim orada Yesevi evet. Üniversitesi var, Türk-Kazak işbirliğiyle evet. işlettiğimiz. Bunun dışında işte kültürel alanda, turizm alanında karşılıklı gidiş askeri. Gelişleri kolaylaştırılacak. Onların işte polis ve askerinin eğitiminde niçin Rusya'ya bağımlı olsun? Evet. Yani niçin Kazakistan ordusunu Rusya eğitim versin?
Evet.
Türkiye yapabilir bunu. Savunma sanayi aynı şekilde.
TUSAŞ'ın ürettiği Anka insansız hava aracı Kazakistan'da üretilecek hocam.
Evet.
Bu yönde de bir
karşılıklı,
anlaşma var.
Çünkü biz artık onun da dünyada şöyle bir durum söz konusu. Siz bir insansız hava aracı diyelim. Daha üst modelini üretmişseniz o alt modeli başka ülkelerde de karşılıklı işbirliği çerçevesinde yapıyorsunuz. Şimdi ANKA'nın çok daha üst versiyonlarını OTB grubunu bayrak üretti. Bu nedenle Kazakistan'la ortak bu üretim de ayrıca bir anlamlı ve önemlidir. Hem karşılıklı teknoloji transferi oluyor, hem artık koparlamaz bir bağ ve işbirliği oluyor. Bu tür ziyaretlerin, bu tür anlaşmaların dost ve kardeş ülkeler arasında hükümetler gelip gitse de kalıcı olduğunun biliyoruz. Mesela rahmetli Erbakan zamanında İran'la doğalgaz boru hattı anlaşması yapılmıştı. Yani Erbakan hükümeti gitti, Erbakan rahmetli oldu ama o boru hattından biz hala doğalgaz alıyoruz ve o artık geri dönülmez bir eşik oluşturuyor. Bu nedenle siz bugün bir yol açarsınız. O yol sizden sonra birçok siz ölür gidersiniz, iktidarınız biter ama
yol açık
kalır. O yol açık kalır. Bu nedenle ne mutlu o kardeşlik, dostluk ve ticaret yollarını açabilenlere. Evet. Teşekkür ve minnet ve anarız ileride.
İnşallah. Hocam, Filistin'de İsrail zulmü devam ediyor farklı boyutlarıyla. Son olarak Cenin mülteci kampında İsrail işgal askerleri tarafından açılan bir ateşte El Cezira kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile katledildi. Yine bir yerel gazeteci de bu İsrail askerlerinin saldırısında yaralandı. Tabii istenirdi ki bu bir infial oluştursun dünyada. Çünkü Türkiye'de ya da dünyanın farklı ülkelerinde gazeteciler tutuklandığı zaman dünyayı ayağa kaldıran Batı, Filistin'de bir kadın gazeteci İsrail işgal askerleri tarafından göz göre göre katlediliyor ve dünyadan bir ses çıkmıyor maalesef. Geldiğimiz noktayı anlatabilir misiniz bize? Dünyanın sessizliği, İsrail'in bu gözü karalığı.
Evet, bu küresel sistemi kuranlar insanların algılarını da buna göre dizayn edebilmek için gazetecilere ayrı bir misyon vermişlerdir. Yani bir insan, herhangi bir insan öldürüldüğünde haber değeriyle bir gazeteci öldürüldüğündeki haber değeri çok farklı olabiliyor.
Evet.
Bu Batı'nın bir kere o medyaya yüklediği anlam bakımından önemli. Çünkü medya onların kendi tekelinde. Fakat burada Filistin'de öldürülen bir Cezire muhabiri ve Müslüman bir kimlik, artı bir de kadın figürün olması. Yani bir de kadın dokunulmaz ve layüsel konuma geldi o Batı medyasında, biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi hem bayan kadın bir muhabir olması, hem gazeteci olması, bir de görevi başında teamüden öldürülmüş olması, neresinden bakarsanız bakın bir skandal. Ancak bugünkü İsrail gazetesi, Haaretz resmi bir gazete, diyor ki işte o gazetecinin vurulduğu silahın işte mermisi Amerikan yapımı bir silahtır. Bu silah Filistinlilerde de mevcut. Yani her zamanki yaptıkları, yani bilerek, isteyerek, taammüden bir işi yapıyorlar. Fakat dünya medyasına da aslında biz değil onlar da yapmış olabilir gibisinden de kafa bulandıran bir, yani Filistinlilerin için kendilerinin o mazlumiyetini, mağduriyetini görüntüleyen bir muhabiri niye öldürsünler?
Evet.
Yani şimdi
akıl yürütelim.
Yani çok basit bir mantıkla. Bu da dünyada medyanın, basın kurumlarının ne de bu sermayenin o kadar adaletli veyahut da demokratik, insan haklarına saygılı olduğu fikrinin doğru olmadığını, bütün haberlerin, yani diyelim ki CNN'den duyduğumuz, Associated Press International'dan duyduğumuz haberlerin tamamına yakının manipüle edildiğini, Batı'nın çıkarlarına uymayan haberlerin sansürlendiğini de bilmemiz gerekiyor. İşte bu Filistin'de öldürülen gazeteci acaba bir BBC muhabiri olsaydı, bir CNN muhabiri olsaydı ve bunu öldüren kişi de bir Müslüman olsaydı, acaba dünyadaki yankısı nasıl olurdu? İşte çifte standardı buradan anlamamız gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam edelim bir başka çifte standartta hocam. ABD'de kızıl derili çocuklara ait olduğu düşünülen 53 toplu mezar bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde kızıl derililere ait yatılı okulları inceleyen bir araştırmanın sonucunda 53 yatılı okul bölgesinde kızıl derili ailelerin çocuklarına ait olduğu düşünülen 500 mezar tespit edilmiş. Bu Amerikan tarihi, bu Amerikalıların gerçekleştirdiği bir katliam, bir soykırım. Neler söylemek istersiniz?
Şimdi Amerika'da 1492'de Kristof Kolomb'un işte o Batı Hint Adaları dediğimiz Karayip bölgesine ilk ayak bastıklarında sayıları milyonlarla ifade edilen İngilizce Amerintler denilen Kızılderili topluluğu vardı. Ve bu insanlar orada kendi topraklarında yaşıyorlardı. İşgalci olan, hatta mülteci olan
evet.
Kişiler batılı insanlardı. Ve orada çok güzel karşıladı Kızılderililer batılı beyaz adamı, İspanyolu, İngiliz'i, Fransız'ı, evet. Portekizli'yi. Ancak batılılar o mümbit topraklarda tarım yapmak istiyorlardı. Ve aynı toprak üzerinde hem oranın yerli ahalisi hem de batının tarım işletmelerinin olması mümkün değildi. Onların ortadan kaldırılması gerekiyorlardı. Ve baktılar ki silahla öldürmekle bitmeyecek. Onlara battaniye hediye ettiler. Hediye ettikleri battaniye virüstü. Yani dünyanın ilk virüs şeyleri bu batılıların evet. sabıka kaydı o kadardır. Yüz binlerce kızılderiliyi bu şekilde salgın hastalıkla ortadan kaldırmışlardır. Ve bugün rezervasyon adını verdiğimiz kızılderililerinin yaşadığı bölgeler vardır. Bu kordiller var veya Kağlık Dağlar dediğimiz, ben bu Utah'ta görmüştüm onların o bir bölgesini hı hı. Amerika'da. Yani artık kovboyların at sırtında gitmek çok uzak, böyle korunaklı alanlarda hayatlarını sürdürebilmişler. İşte onların da çocuklarını alarak kiliselerde kendi eğitim modlarından geçirdiklerine hayat halkı tanımışlar. Geri kalan da işte böyle kilisenin bahçesini öldürüp gömmüşler. Bunu Kanada'da görüyorduk. Şimdi evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir kıtaya gidiyorsunuz. O kıtanın milyonlarca ahalisini yok ediyorsunuz. Oraya büyük tarım işletmeleri kuruyorsunuz. Yani diyelim ki Amerika'nın orta bölgesi. Türkiye'nin birkaç katı büyüklüğü. Şu anda mısır kuşağı diyoruz. Buğday kuşağı diyoruz. Pamuk kuşağı diyoruz. Yani her biri Türkiye büyüklüğünde araziler evet. bunlar. Buralar bufaloların otlattığı çayırlardır. Bufaloları yok etmişsiniz. O çayırları sürmüşsünüz, tarla yapmışsınız. Şu anda dünyada tarımda birinci olmuşsunuz. Ve oranın yerli ahalisini de katletmişsiniz. Sonra da parlamentonuzda işte Ermeni soykırımı yasası çıkarıyorsunuz.
Evet.
Bu ne utanmazlıktır, bu ne arsızlıktır, bu ne çifte standarttır. Yani geriye kalan soykırımdan, geriye kalan insanların çocuklarını da alıyorsunuz. Okullarda eğitim veriyorsunuz. Kendinize benzettiklerinize yaşam hakkı tanıyorsunuz. Eğer hala genetik kodlarını ve kendi kimliğini korumak isteyenleri de öldürüp
toprağa gömüyorsunuz.
Okulun bahçesine, kilisenin bahçesine gömüyorsunuz. Şu anda Amerika'da Kızılderililerin yaşadığı bölgeler var, koruma alanları var. Diyorsunuz ki Allah Allah, bunlar artık Kızılderilileri koruma altına almış. Oradan da para kazanıyorlar. Oklahoma'da var, Utah'da var. Kızılderili koruma alanları. Oraya da turistik obje olarak adamların sırtından para kazanıyorlar. Yani yok etmişler, katletmişler. Çocuklarını okulların bahçesine gömmüşler. Var olanlarından da diyor ki bak işte bunlar Kızılderili. İşte
nesli tükenmek üzere.
İşte müze malzemesi olarak da evet. işte rezervasyon diyorlar orada hala da kullanıyorlar. Kapitalizm böyle bir şeydir. Yani sizi öldürür, sizin cesedinizden de para kazanır. Amerika'da evet. Sadece biz bu Kızılderililerin hikayesini doğru anlatsak Amerika'nın, Batı'nın gerçek yüzünü daha net veririz. Çünkü hı hı. hala bu Kemalist ideoloji ve Türkiye'deki bu 100 yıllık eğitim sistemimize baktığımızda Batı'nın her şeyinin güzel, yani Batı demenin çağdaşlık olduğunu, medeniyet olduğunu, uygarlık olduğunu, her olumlu şeyin Batı'da olduğunu, Doğu'nun geri kalmış olduğunu bir motto olarak bize 100 yıldır kafamıza kazımaya çalışıyorlar. Ama hiç de öyle olmadığını bugün Batı'nın makyajının tel tel döküldüğünü görmekteyiz maalesef. Özellikle orta yaş üzerindeki bizim bu çakma aydınlar diyelim. Her şeyin Batı'da, her güzelliğin Batı'da olduğunu sanır. Halbuki hikmet hep doğudan gelmiştir.
Evet hocam.
Bunu da unutmayalım.
Son olarak Hindistan'da 900 camide ezanın sesi kısılmış. Hindistanlılar şikayetçi olmuş ezan sesinden ve 900 camide ezan sesi kısılmış ve Müslümanlar da tepki olarak sokaklarda ezan okumuşlar hocam. Bu haberle noktalayalım.
Şimdi programımızı. Hindistan'ın şu anda 1 milyar 400 milyon civarında nüfusu var. Önümüzdeki bir 5-10 yıl içerisinde Hindistan nüfus artışıyla Çin'i geçecek. Dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda. Ve Hindistan'daki şu andaki yönetim ırkçı Hinduların yönettiği bir ülke Hindistan. Başta Keşmir bölgesi olmak üzere. Mesela Uttar Pradesh eyaleti var. 210 milyon nüfuslu. Yani düşünebiliyor musun? Bir eyaletin nüfusu 200 milyon üzerinde. Ve orada da %20'nin üzerinde Müslüman nüfus var. Yani bir eyalette 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon Müslüman nüfusun olduğu eyaletler var.
Evet.
Ve burada o insanları sokakta kaşının üzerinde gözün var diye alnını çatından vurup öldürüyorlar ve hiç kimsenin bir kıkı çıkmıyor. Yani Hindistan'da şu anda Müslümanlara uygulanan baskı, zulüm ve katliamlar Filistin'de İsrail'in uyguladığından çok çok daha fazla. Fakat bunlar dünya gündemine maalesef gelmiyor ve tekrar ediyorum, şu anda İslam dünyasında, yani son cümlem şu olsun.
Buyur.
Dünyada 8 milyara yakın nüfus var. 2 milyara yakın da Müslüman var. Yani her 4 kişiden biri Müslüman şu anda dünyada.
Evet.
Ve dünyadaki Müslümanların %30'u Hint coğrafyasında yaşar. Yani biz Orta Doğu'yu, Türkiye'yi, Afrika'yı hep İslam dünyası olarak biliyoruz ama en kalabalık Müslüman nüfusun kitlenin yaşadığı 3 ülkedir. Hindistan, Pakistan, Bangladeş. Ve Hindistan'da uygulanan, Müslümanlara uygulanan baskı, zulüm, terör dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş derecede. Hindistan bağımsızlığını kazandığında Müslümanların oranı 9,5'tu. Şu an 15 civarında ve Hindu nüfusa göre Müslüman nüfusun hızlı artması da bu baskıyı bir kat daha arttırmaktadır. Yani biraz başımızı kaldırıp kendi içimizde birbirimize sen Sünnisin, sen Şiisin, sen şusun busun demek yerine bir başka coğrafyada Arakan'da diyelim ki Budistlerin, Hindistan'da Hinduların Müslümanlara hangi eziyetleri, işkenceleri yaptığının biraz dünya kamuoyuna getirmenin de önemli bir vazife olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Haftaya bir başka medeniyet coğrafyamız programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.